Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah, 2. Selim, yazarı Cahit Ülkü, 35. ayrım. Şimdi bir kardeşi Buda, ötekisi Bosna Beylerbeyi'ydi. Kuzenleri ve yeğenleri ise kritik noktalarda Sancak Bey'i. Hatta bazı akrabaları Osmanlı'nın hudutları dışındaki Ortodoks ülkelerde Hristiyanların ruhani önderleri konumuna gelmişlerdi. Kuşkusuz bu erk kendiliğinden oluşmamıştı. Uzun yılları kapsayan o sabırlı ve bilinçli didinmeleri ona farklı bir konum sağlamalıydı ve bu konum onun en doğal hakkıydı. Kanuni'nin 3. veziri iken Şehzade Selim'e nasihatçi olarak gittiğinde en kuvvetli veliaht adayı olan o şişko, sarhoş ve delicesine kadın düşkünü o sefih adamın tahta asla layık olmadığını düşünmüş ve bu düşünce onda tehlikeli hevesler uyandırmıştı. Öylesine büyük bir padişahın, böylesine pespaye birisine muazzam bir imparatorluğun geleceğini emanet edişine başlangıçta şaşırıp kaldığı kadar içindeki heveslerden de ürkmüştü. Aslında Kanuni son zamanlarında devlet işlerinden elini eteğini çekmişti. Devletin yönetimini vezir-i azamına bırakarak etrafında kümelenen şarlatanların telkinlerine kapılıyor, müthiş bir tembellik içinde günlerini öğütüyordu. İşte o zamandan başlayarak ve içindeki kışkırtmaları bastırarak devlet çarkının dişlilerine sabırla hükmetmeye başlamıştı. Bazen tek fiskede tahta sahip olacağını sansa da bu düşten hemencecik uyanıyordu. Belgrad dönüşünde Selim'in dirayetsizliğine tanık olunca da bu tehlikeli hevese kapılmıştı. Ne yazık ki bu hevesleri boğmak zorundaydı. Selim'i yok etmek kolaysa da geride 20 yaşını aşmış oğluyla diğer çocukları vardı. Osmanlı'nın soyunu kurutsa bile Mihal oğulları hatta Kırım Hanı sıradaydı. Devşirmeler istedikleri kadar iktidarda olsunlar, ulema ile ordunun büyük bölümü Türklerden oluşuyordu ve bu egemen gücün babası Hristiyan olan birine tahtı asla bırakmayacağını biliyordu. Sonunda çözümü bulmuştu. İkinci adam görüntüsü altında birinci adam olmak. Gerçek padişahlık buydu. Yenilmez ve yıkılmaz imparatorluğu tek başına yöneten biri olmanın gururu ona yetmeliydi. Ama artık Selim'e güvenemezdi. O pısırık adama Edirne'de bir şeyler olmuştu. Selim, Kanuni'nin düşünemediği tasarılar geliştiriyordu. Kanalaştırıp Astrahan ve çevresi fethedilirse, Anadolu'ya akan Türkmenler sayesinde padişah büyük güce kavuşacaktı. Hint Okyanusu'nda dalgalanan Osmanlı bayrağını gören Müslümanlar, Selim'i İslamiyet'in koruyucusu ve cihan hakimi en büyük padişah olarak görmeye başlamışlardı bile. Böylesi güç, çevresinde birinci adam olmaya soyunmuş birisinin bulunmasına asla izin vermezdi. Öte yandan, Belgrad'da ezilip büzülen padişah şimdi hayret edilecek denli politikti. Kendi etrafında oluşturduğu güvenlik çemberini orasından burasından dedikliyor, yılların emeğiyle sağlamlaştırdığı iktidarını örselemek için sinsi planlar yapıyordu. Kendini güçlü gördüğü anda onu azledecek, yerine Piyale'yi ya da Lala Mustafa Paşa'yı getirecekti. İşte buna dayanamazdı. Böyle bir düşüş ölümle eşdeğerdi onun için. Bu durumda yapabileceği tek şey vardı. Padişahı katledip sarayı ateşe vermek, sonra da bir şişe arsenik içip şu anlamsızlaşan dünya hayatını bitirmek. Ama sakin olmalıydı. Yeni kaptanı Derya akrabasıydı. Padişah, silahtar Cafer Ağa'yı Yeniçeri ağası yapacaktı. Ağa'yı kızıyla evlendirerek Yeniçerileri yeniden avucunun içine alabilirdi. Padişah, Yeniçerilerin başını açabileceği belalara tanık olmuştu ve bu korkuyu atamazdı. Yeniçeri ağasının yeri geldiğinde kendi safında olmayacağını bilmek, bazı kararları verirken onu duraksatacaktı. Üstelik, Astarahan seferinin başarısızlıkla sonuçlanması, padişahın moralini bozarak onu teslim olmaya zorlayacaktı. Evet, telaşa kapılmamalı, serin kanlılığını koruyarak tetikte beklemeliydi. Nisan ayının sonlarında Selim divan odasına girerken sinirinden titriyordu. 3000 yeniçeri ile birkaç bin amelenin ve yetersiz sayıda kazı aletinin cılız bir donanmayla kefeye gönderilmesi onu çileden çıkarmıştı. Belirli kişiye hitap etmeden ortaya konuştu. "Bu seferimizin önemi anlaşılmadı mı? Benim camime temel kazan ameleler dahi sizin gönderdiklerinizden çoktu. Hem 3000 yeniçeri orada ne yapabilir?" Kıpkırmızı kesilen Sokollu öne çıktı. Moldavya ve Kırım'dan orasının iklimine alışkın amele bulunması için emir gönderilmiştir. Kırım Hanı'na da 40 bin kişilik kuvvetle sefere katılması emredildi. Selim bu kez daha da öfkelendi. Astrahan'ı Devlet-i Aliye mi fethedecek Kırım Hanı mı? İsteseydik Kırım Hanı'na ferman gönderip kanalı açmasını ve Astırağan'ı fethetmesini emredemez miydik? Vezirler suspus olup önlerine bakarlarken Selim buyruklarını sıraladı. Şöyle buyurdum. Donanmanın yarısı Kaptan-ı Derya'nın reisliğinde İstanbul'da toplansın. Gemilere 5000 Yeniçeri daha, Alay Beylerinin kumandasında 30.000 sancak askeri, 6.000 amele, 1 yıllık erzak ve soğuk iklime uygun giyecekler her cins aletten 10'ar biner adet yüklensin. 10.000 sipahi karayoluyla Ol Canibe doğru tiz yola çıkarılsın. Sonra Sokollu'ya döndü. Paşa, bu işleri ne kadar zamanda tamam edersin? Sokollu eğik başını kaldırmadan mırıldandı. Sipahiler bir ay içinde yola çıkabilir ama karakol görevi yapan gemilerin İstanbul'da toplanması 3 ay alır. 100 bin insana yetecek erzak ve soğuk iklim giysileri bu gemilere zor sığar. 40 bin adet kazma, kürek, çapa vesaire depolarda yok, dükkanlarda da. Odayı adımlayan Selim onun tam önünde durdu. Yakındaki gemiler gelince onları yüklemeye başlayın. Erzak 3 partide gidebilir. Erzurum Beylerbeyi'ne haber salınıp o taraftan sağlanan zahire karadan götürülsün. Demircilere hüküm çıkarılsın ki başka işe bakmadan gece gündüz çalışıp kanal açmaya yarar aletleri imal etsinler. Ardından oradan ayrılıp kendisini bekleyen Yasef'in yanına gitti. Yasef, Sokollu yaz dediver gitsin diyerek onun bam teline bastı. Selim, bu lafı nasıl edersin dercesine Yasef'in yüzüne bakıp acı acı gülümsedi. Onu iki nedenle azledemem. Adam tutmadığı köşe başı bırakmadı. Akrabası olan Yeniçeri ağasından kurtulmak için herifi derya kaptanı yaptım. O, kızını yeni aile evlendirdi. Adamın gözü kara. Onu azledersem devletin başına olmadık belalar getirir. İkincisi, onun yerine getirebileceğim adam mı var? Puflayarak kalktı ve parmaklarını çıtlatarak devam etti. Sultan Süleyman bana moloz yığını bıraktı. Oysa babası ona Piri Mehmet Paşa gibi veziri azamı ve dünyanın en büyük hazinesini bırakmıştı. Barbaros ve Turgut Reis gibi deniz aslanlarını hazır buldu. Onun bana devrettiği hazine cülus bahşişine zor yetti. Söyle, elimde kaç adam var? Lala Mustafa Paşa mı? Madrabazın makam uğruna Bayezid'e nasıl ihanet ettiğine tanık olduk. Ondan bu devlete hayır mı gelir? Piyale Paşa mı? Adam kara harbinden de, siyasetten de anlamaz. Ötekilerinin al birini vur öbürüne. Sokollu'nun yerine bu adamlardan birini getirmenin sorumluluğunu göze alamam. Dizlerini ovuşturarak sedire oturdu ve dalıp gitti. Yasef onu dinginleştirecek söz bulamıyordu. Epey süren suskunluktan sonra gene Selim konuştu. Önümüzdeki yılın ilkbaharında Kıbrıs seferini başlatacağım. Sokollu buna direnecek. Ona Kıbrıs hakkındaki düşüncelerimi anlatmam birçok nedenle olanaksız. Bu karşı gelişi yumuşatmak için sana görev düşüyor. Yasef bu projede işlev üstlenerek gelecekteki konumunu hak edeceğini düşünüp heyecanlandı ve gözlerini Selim'e dikti. Selim de arkasına yaslanarak devam etti. Birkaç Venedik gemisini yakıp barutanelerini havaya uçurursak, divanda sefer kararı kolay alınır ve Venedik'e vuracağımız bu darbe sayesinde fetih zahmetsiz olur. Ne dersin? Venediklilerden öç alma fırsatı çıktığı için Yasef'in yüzüne sevincinden al basmıştı. Selim onu gülümseyerek seyrediyordu. Giderek toparlanan Yasef yerine oturdu. Venedik'teki adamlarıma hemen haber uçurup inceleme yapılmasını isteyeceğim. Yasef aklından geçen şeyleri sıraya koymadan dile getiriyordu. Bir ara durakladı. Rutubetli yerlerde barut bozulduğundan ana barutane Alp dağlarının eteğindeki Vicenza kentinde. Duyduğuma göre Sultan Süleyman Rodos'ta bomba denilen bir silah kullanmış. Bu bombalar ne kadar uzağa atılabiliyordu? Bombayı çeyrek deniz mili uzağa fırlatan mancınıklar varmış diye onu yanıtladı Selim. Bu aletler haylidir kullanılmıyor. Sana gerekecekse araştırtayım. Hem de çok gerekecek. Ne var ki bombayı yüksek tepeden yarım mil aşağıya atabilecek mancınıklar gerekebilir. Üstelik sökülüp tekrar birleştirilebilecek mancınıklar. Mühendisler bu aleti yapabilirler. Hem aynı aletleri Kıbrıs'ta da kullanabiliriz. 5 mancınıkla 10 etkili bombanın birkaç ay içinde hazırlanmasına kısa sürede karar verdiler. Şimdi Selim, Tunus'un fethi ve Cebeli Tarık'tan okyanusa açılma hakkındaki düşüncelerini heyecanla anlatıyordu. Yasef onu dinlerken ikilemli bir görüntü sergiliyordu. Bu tavrını fark eden Selim, sorar gibi ona bakınca Yasef dura dura konuşmaya başladı. Portekizliler Afrika'nın güneyinden dolanıp Hindistan'a varınca baharat yolu başka yöne kaydı. Tüccarlarımız deniz ticaretini bilmediklerinden Portekizlere benzer arayışlara giremediler. Açıkça söylemeliyim ki Akdeniz ve Maraş ormanlarının kerestesiyle ancak asker ve malzeme taşıyacak gemiler yapılır. Okyanuslara yelken açan gemiler yüksek bordalı. Böyle gemiler yapıp kullanmayı öğrenmeliyiz. Eğerine yapışmış savaşçıların denizciliği küçümsemeleri de önlenmeli. Yasef Selim'in dikkatle dinlediğini görünce devam etti. Portekizliler ve İspanyollar Büyük Okyanus'ta Hint denizlerinde güya Hristiyanlığı arıyorlarmış. Bir zamanlar Avusturya elçisi Busbeck bana din bahanedir, gerçek amaç altındır demişti. Bu sözler Avrupalıların ruhunu anlatır. Bizim onlarla yarışabilmemiz için tüccarlarımız altını dinin önüne koymalılar. Bunun için ticari gemiciliği askeri gemicilikle paralel geliştirmeliyiz. Selim başını ellerinin arasına alıp bir süre düşündü. Sonra birden canlandı. Murat Reis diye bir adam var. Şimdi 60'lı yaşlarında olmalı. Bu adam gençliğini Barbaros'un yanında geçirdi. Hala iyi bir deniz akıncısı olduğu söyleniyor. Ticaret gemiciliğini geliştirmek için ondan yararlanabiliriz. Sonra doğrulup gözlerini Yasef'e dikti. Gelir arttırıcı önlemler düşünüyorum. Bunlardan ilki, limanlarımıza getirdiğimiz baharattan aldığımız gümrük vergilerini düşürmek. Böylece hem Hindistan'a baharat için daha fazla ödeyip portakal kafirini zora sokacağız, hem içeride baharatı ucuzlatacağız ve başka yollarla baharat getirenlerle rekabet edebileceğiz. İkincisi şu, Sultan Süleyman dışarıdan şarap getirilmesini, içeride şarap yapılmasını yasaklamıştı. Herkes başka ülkelerden gizlice getirilen şarabı içiyor. Şimdi şarap getirilmesini ve yapılmasını serbest bırakacağım. Defterlere göre bunlardan alacağımız vergi yılda 90 bin altın tutacak. Yani Avusturya'dan aldığımız haracın 3 katı. Böylece kaçakçıların cebine giren para devletin kasasına akacak. Yasef, Selim'in ekonomi üstadı gibi konuşması karşısında şaşkınlığından dona kalmıştı. Şehzadeyken tanıdığı Selim'le bu Selim aynı kişi miydi? Yoksa kendisi kötü bir gözlemci miydi? O bunları düşünürken Selim gülümseyerek devam etti. Şarap ithali senin tek elinde olacak. Ama bu işten kazandığının 1/3'ünü gemi yapımını geliştirmeye harcayacaksın, tamam mı? Kazancımın yarısını seve seve bu yolda kullanırım diye yerinden fırladı Yasef. Haziran ayının gelmesine karşın toplanan gemi sayısı yetersizdi. Bu gidişle sonbaharda sefere çıkılamayacağını gören Selim, İstanbul'a derhal gelmeyen kaptanların idam edileceğini duyurdu ve bu hükmünün dağıtılması için Piyale Paşa'yı görevlendirdi. Temmuz ayının başlarında payitahta gelen Murat Reis, bekletilmeden huzura alındı. Selim, Kabul'de Yasef Nasi ile Piyale Paşa'nın da bulunmasını istemişti. Murat Reis ete köpüp, ellerini göbeğinin üstünde düğümleyince Selim söze başladı. "Sen, büyük paşalarımızın bize emanet ettiği deniz aslanımızsın. Şimdi devletin sana ihtiyacı var. Senden büyük denizlere açılabilecek bordası yüksek gemilerden donanma kurmanı istiyorum. Bu işi bilen kefereden birkaçını yerinden kaldırıp hizmetine al. Bütün ormanlarımız, barut ve bal mumu depolarımız emrinde. Dilediğin kadar insanı Levent yazabilirsin. Benden başka kimse sana emir vermeyecek. Senden istediğim şu. Cebeli Tarık Boğazı'ndan öte tarafa geçip, Portakal ve İspanyol kafirlerinin ticaret gemilerine aman vermeyeceksin. Köpeksiz köyde değneksiz gezen küffara, Ol Derya'yı haram edeceksin. İngiltere adalarını ve yeni kıtanın sahillerini vuracaksın. Hatta oralarda, rahmetli Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir zamanlar Cezayir'de kurduğu gibi bir sultanlık kurabilirsen, devleti aliye yanında olacak. Elde ettiğin ganimetle de kendi gemilerini çoğaltmaya bakacaksın. Selim, gözlerini onların göz bebeklerine dikerek devam etti. Seneye Kıbrıs'a sefer açacağım. Sonra sıra Tunus'a gelecek. Tunus'un fethi, güvenliğini sağlamak için. Hem orada, hem Kıbrıs'ta sana muhkem limanlar verilecek. Ardından Piyale Paşa'ya döndü. Dediklerimin yapılması için Murat Reis'e kolaylık gösterilsin. Reis'e senden başkası karışmayacak. Şimdi baş başa verip ön hazırlıkları tamamlayın. Kimseye bilgi verilmeden bomba ve mancınık imal edildiği duyulmuştu. Bu uğraşıyı yakında kalesi kuvvetli yere sefer açılacağına veren vezirler arasında söylentilerin yayıldığı kulağına gelen Selim, 4 Ağustos 1569 günü has odasından boğazın ağzını seyrediyordu. düne kadar toplanmış yelkenleriyle Sarayburnu açıklarında salınan gemiler, şimdi top atışlarıyla padişahı selamlayarak kuzeye doğru ilerliyorlardı. Selim, Kıbrıs'la ilgili kararını birazdan yapılacak divanda açıklayarak söylentilerin önüne set çekmeyi düşünüyordu ama önündeki manzaranın tadını çıkarmalıydı. Sultan Süleyman zamanında Sarayburnu'nda toplanan donanma hep güneye yönelirdi. Ama şimdi bordaları alaca renklere boyanmış ve yelken direklerinde rengarenk flamaların işveleştiği gemiler salınarak kuzeye gidiyorlardı. Sultan Süleyman'ın en bakımlı bostanlarda yetiştirilemeyecek denli haşmetli bal kabağı benzeri kavuğu ona hep abartılı hatta son zamanlarda kendisine güvensizliğin ispiyonlanması olarak gelmişti. Bu yüzden içini hava pompalanmışçasına şişkin ama altındaki kafayı ezmeyen kavuğunu başına giydi ve toplantının yapılacağı kubbeli divana doğru yürüdü. Yasef Nasibe, divana ilk kez katılan müftü sıfatıyla Ebu Suud Efendi de oradaydılar. Selim görününce hepsi toparlandı ve divan duruşuna geçti. Tahtına kurulan Selim'in ilk sözü, "Bu mühim seferimiz devlete ve dine hayırlı olsun" oldu. Sonra alçak sesle devam etti. Bir iki ay sonra orada muhkem soğuklar başlayacak. Ordu ve amelenin soğuk yüzünden geri dönmemesi için askerin kışlayacağı yer şimdiden belirlensin. Belki de en iyisi astırağını hemen fethedip kalede kışlamaktır. Sokollu Paşa gerekenleri elbette yapacaktır. Şimdi görüşlerinizi almak istediğim bir muradım var. Artık onu görüşelim. Ayağa kalktı. Geleneksel alışkanlığıyla ellerini arka belinde kavuşturup divan odasında dolaşmaya başladı. Bir an zınk diye durarak gözlerini tavandaki işlemelere dikti. Kıbrıs, Harun Reşit zamanında Müslüman mülküydü. Şimdi İslam aleminin varisi biziz. Eskiden Müslümanların olan bu yer Hristiyanların elinde olursa bunun ayıbı üstümüzde kalır. Sonra vezirlere döndü. Venedikliler ticaret gemilerimizi talan edip hacca giden Müslümanların mallarına, canlarına kastediyorlar. Müslümanlar esir alınıp işkenceye konuluyor. Kimi öldürülüp, kimi zindanlarda çürütülüyor. Şehzadeyken Mısır'dan bana getirilen pirinç ve şekerlerle Arap atları bu melunlarca çalınmış, durum Venediklilere sual edildikte şehzadenin idüğü nereden malum diye edepsizce yanıt alınmış idi. Bu hal padişah namusudur. Zaten merhum padişahımız ol haramilikten sonra bana Kıbrıs'ın fethini vasiyet buyurmuştu. Şimdi bu vasiyete tutma zamanı gelmiştir. Vezirler gözlerini Vezir-i Azam'a diktiğinden Sokollu söz almak zorunda kaldı. Endülüs Müslümanları İspanya'da isyan ederek harbe başladılar ve bizden yardım istediler. Bence bu yardım yapılmalı. Kefere'ye darbe vurulup Tunus sorunu halledilmeli. Kıbrıs'a saldırdığımızda Kefere Haçlı donanması kurabilir. Selim, Sokollu'nun tam karşısına gelerek elini onun omzuna koydu. Elbette Endülüs Müslümanlarına yardım edip Tunus'u fethetmeliyiz. Bunun hazırlıklarına şimdiden başlansın. Cebeli Tarık'ın öteki yakasında Müslüman devletinin bulunması bizim için faydalıdır. Ama Kıbrıslılar Malta korsanlarına yataklık edip Avrupa'nın zenginleşmesini sağlıyorlar. Peki, diğer vezirler görüş beyan etmeyecekler mi? Lala Mustafa Paşa, ayağına fırsatın geldiğini düşünerek söz aldı. Venedik kafirleri Müslümanları canlarından bezdiriyor. Bence üzerlerine varıp adaya devlet-i aliyenin adaletini götürmek şarttır. Piyale Paşa, ondan güç alarak, biz vezirlere düşen, padişahımız efendimizin gönlünden geçenleri anlayarak ona göre davranmaktır deyip sustu. Sokollu, sözün tekrar kendisine düştüğünü anladı. Venedik'le dostluğa önem vermek bence daha doğrudur. Hem Venedik'le aramızda barış anlaşması olduğundan oraya sefer açmak için müftünün fetvası gerekir. Selim kendisine bakınca, zaten yerinde zor duran Yasef hemen atıldı. Venedikliler Katoliklerden gayrisini insandan saymazlar. Bunların dostluğu eksik olsun. Bence bütün gücümüzle yüklenip Kıbrıs'ı fethetmeliyiz. Selim yerine oturmuştu. İşaret parmağını Yasef'e uzattı. Ölümünden kısa süre önce rahmetli Cihangir Han, bana iliğimizi emmekten başka işe yaramayan Fransızlar yerine denizlerde sözü geçen Venediklilerle dost olmanın yararlarını anlatmıştı. Vezir-i Azam'ım çok haklı. Senin kan davan yüzünden Venedik'e düşman kalamayız. Sonra Sokollu'ya döndü. Avusturyalıları ve İranlıları tepeledikten sonra onlarla istediğimiz koşullarda anlaşma yaptığımız gibi Kıbrıs'ın fethinden sonra Venediklilerle de barışı kurabiliriz. Unutma paşa, dayak yiyenin dayak atana bağlılığı daha sağlam olur. Ardından Ebu Suud Efendi'ye dönüp kuşağının arasından çıkardığı ruloyu ona uzattı. Bu kağıtta seferimizin şeriata uygun olup olmadığına dair müftülük makamına sorduğumuz soru var. İnceleyip belirtesiz ki seferimiz hakkında karar verebilelim. Tahtın kolçaklarından tutup ayağa kalkarken Venedik Cumhuru'na yazı yazılıp nedenleri belirtilip Kıbrıs'ın bize teslimi istensin. İnşallah nice askerin can vermesine gerek kalmadan adayı teslim edeler. Müftüden ve onlardan gelecek yanıta göre nasıl hareket edeceğimize karar veririz dedi. Padişah dışarıya çıkarken Yasef'in koluna girdi. Koridorda yürürlerken Yasef, buyrultunuza göre hazırlıklar tamamlanmıştır. İrade buyurduğunuzda Venedik'teki görevimizi yerine getirebiliriz dedi. Selim gülümseyerek ona baktı ve önümüzdeki ay inşallah senden görevinle ilgili müjdeli haberi alırız dedi. 35. ayrımın sonu. Sayfa 355. Devamı 36. ayrımda.